Erkan Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, her birinizi kemale hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Gazali Mektebi programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy, daimi konuğumuz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Fetva Kurulu raportörü Doktor Sayın Mehmet Büyükmut Hocam'la birlikteyiz. Birkaç haftadır iman bahsini, ağır bir konuyu işliyoruz. Aynı zamanda kanayan bir yaramızı, gençliğin ve yetişmekte olan yavrularımızın geleceğiyle alakalı endişelenen hocalar olarak, onların abileri olarak, onların ablaları olarak, onların anne babaları, ebeveynleri olarak elbette ki endişeleniyoruz. Zira kendi imanımızla alakalı sorunlar yaşarken onların imanlarını muhafaza etmesi acaba nasıl olacak? Çünkü her gün değişen, dönüşen bir dünya var bir yerde. Bu dünyaya da uyum sağlayarak imanı kalbimizde var edebilmek ve o varlığı da devam ettirebilmek nasıl mümkün olacak? Bu soru herkesin zihninde ve gönlünde uyanan bir soru. Birkaç haftadır dediğim gibi akide, akaid konularını konuşuyoruz. Ve geçtiğimiz hafta yine akidenin temel esaslarından çıktığımız yolda, imanı muhafaza etmenin şartlarını konuştuğumuz bir yolda, bazı çevrelerin imani meselelerde kafa karışıklığına sebep olan Kur'an'dan aldıkları bazı ifadeleri çarpıtarak kullanması üzerine sevgili hocamdan meselenin ne olduğunu dinlemeye gayret etmiştik. Sonrasında da geldiğimiz nokta biraz da iman-amel ilişkisine dönüşmüştü aslında. Çünkü iman ve amel elbette ki bir birlikteliği var ama amel imanı besleyen ya da irtifa kazandıran bir şey midir? Amelin varlığı İmanda bir mertebe rütbe varsa bizi üste mi taşır? Amelin yokluğu bizi aşağı mı çeker ya da iman dairesinden çıkartır mı? Bunlar da önemli sorular. Neticede Müslümanı Müslüman olmayandan ayıran belki temel özelliklerden ya da en görünür özelliklerden bir tanesi ibadet etmesi, onun bir şekilde dua etmesi, namaz kılması, sadaka vermesi gibi ibadetler onu toplumda başka insanlar arasından da işte farik vasfı olarak ortaya çıkıyor. Ameller ve iman, amel ve iman ilişkisi nedir diyeyim ben. Hoş geldiniz diyeyim. Buyursunlar, neler söylersiniz?
Çok teşekkür ederim kıymetli Safa kardeşim. Değerli takdimimiz için de mukaddime sadedinde söyledikleriniz için de teşekkür ediyorum. Pek kıymetli dinleyicilerimiz ve aziz Safa kardeşim, programımızın hayırlara vesile olmasını Allah Teala'dan temenni ediyorum.
İnşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem. Ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadun kerim ve ba'd. Şimdi iman amelin bir parçası mıdır? İman amelle aynı mıdır? Yani amel olmadan iman olur mu olmaz mı konusu ilk dönemlerden itibaren konuşulagelen bir konudur. Burada tabii bunun tabii bir neticesi olarak ortaya bazı hususlar çıkacak. İşte kelami mezheplerin teşekkül etmesi, sonra mutezilenin farklı bir yol tutmak suretiyle kendi yoluna farklı akidevi inançlarla ve ideolojilerle devam etmesi, haricilerin sadece siyasi bir akım olarak ortaya çıkmakla kalmayıp aynı zamanda bazı menfi ve fasit yani münkerata taalluk eden bid'atların başlamasında öncülük etmesi gibi hususlar hep bu bahsettiğimiz iman amelin bir parçası mıdır? Amel olmadan iman olur mu olmaz mı? Konusunun devam ede gelen bir yansımasıdır. Burada nihayetinde şunu söyleyebiliriz ki iman etmek demek salt olarak tamamıyla ve yalnız kalple tasdik etmek demektir. Kalple tasdik edilmediği müddetçe bir kimse göstermelik namaz da kılsa, iman etmediği bir merciye namaz kılıyor gibi de davransa veya kalben tasdik etmemesine rağmen diliyle kelime-i şehadeti söylese bile bu kimsenin Müslüman olduğu, bu kimsenin mümin olduğu söylenemez. Neden? Çünkü iman kalbin bir fiilidir. Kalp o fiili ortaya koymadığı, o yakini inancı, o teslimiyeti, o yakini, o imanı, o düşünceyi, o akidevi ukdeyi, Allah'la olan bağlantıyı ortaya koymadığı müddetçe bir kimsenin mümin olduğunu söylemek söz konusu değildir. Şimdi dolayısıyla iman tasdikun bil kalbi diye noktaya koyuyoruz. Fakat bunun bir kimsenin mümin olduğunu anlamamıza yardımcı olan bir yanı yok maalesef. O yüzden fakihler, o yüzden müfessirler, o yüzden kelamcılar, o yüzden diğer alimler diyorlar ki bir kimsenin mümin olduğunu anlayabilmek için iman en temel şartı kalple tasdik etmektir. Bir de dille ikrar etmektir. Bakınız, dille ikrar etmek bir kimseyi Müslüman yapmaz ama bir kimsenin Müslüman olduğunu gösterir.
Toplumda da Müslüman olarak.
Müslüman muamelesi görür. Müslüman olmanın temelde iki neticesi var. Bir uhrevi olan yanı, bir de dünyevi olan karşılığıdır. Yani bir kimse dünyadayken de Müslüman muamelesi görecek. Evlenirken gayrimüslim ile evlenebilecek kimseler, bir de gayrimüslim olmasına rağmen evlenemeyecek kimseler var. Yani Hristiyan ve Yahudi dediğimiz ehli kitapla bir erkek ehli kitaptan olan bir kadın evlenebilir. Ama Müslüman olmayan bir erkekle Müslüman olan bir kadın evlenemez mesela. Fakat Müslüman olan bir erkek, işte müşrik olan veya ateist olan veya Yahudi, Hristiyan bile olmayan bir mecusi ile hiçbir şekilde surette evlenemez. Neden? Ehli kitaba niçin bu kadar sıcak bakılıyor? Hani naslar bunu gösteriyor. Nihayetinde onlar Allah Teala'ya iman ediyor.
Peygamber Efendimiz'e tahrif olmuş olsa da,
tahrif de olsa iman ediyorlar. Gözüyle fıkhi açıdan bakıyor. Uhrevi tarafı ise bir kimse mümin olarak ölmediyse, Allah korusun, bu adam halidine finnar. Cehennemde ebedi kalacaktır diyor Kur'an-ı Kerim, bu şekilde buyuruyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam.
Hocam bir ara soru sorayım. İmanda tevazu olur mu? Yani şu cümlelerden yola çıkarak soruyorum. İnşallah biz de inanıyoruzdur.
Aslında yani bu tam halimizde... varmak istediğimiz bu oraya götürecek.
Tamam,
neden biliyor musunuz? Çok isabetli bir soru sordunuz. Çünkü inşallah Müslümanım diyerek inşallah ifadesi literatürde, İslam literatüründe istisna olarak geçer. İstisna etmek suretiyle, yani benim bir iradem var fakat Allah Teala'nın iradesinin teşekkül etmesi, tahakkuk etmesi suretiyle bunu yapabilirim.
Evet.
Hani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Peygamber'e bir gün sonrası için, ertesi gün yapıp yapmayacağı herhangi bir şey için وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ اِنِّي فَاَلٌ ذَرْكَ غَدَى اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ. Yarın herhangi bir şey yapacağına dair, yarın kesinlikle böyle yapacağım deme. İnşallah demedikten sonra bu şekilde bir ifadeyi kullanma buyuruyor 15. yüzyılda Allah Teala. O yüzden
burada bir temenni olarak kullanılıyor ama sanki.
Burada bir kimsenin yapıp yapmayacağı fiille alakalı inşallah demesi kesinlikle şarttır. Ama iman ettiğini söyleyen bir kimsenin inşallah demesinin iki sebebi vardır. Aslında onu bir şöyle parantezi kapatarak giriş yaptıktan sonra devam etsek daha isabetli olacak gibi geliyor.
Tamam.
Alimler içerisinde, fakihler içerisinde ameli imanın bir parçası olarak gören Ebu Talib el-Mekki var. Mutasavvıflardan ve önemli isimlerden, fakihlerden bir tanesi. Onun yaptığı iman tanımında el amel bil cevarih minel imani ve la yetimu bidunihi diye ifade ediyor. Yani amel imanın bir parçasıdır. Bir kimse amel etmediği, Allah Teala'nın emrettiği şekilde amel etmediği, nehyettiklerinden uzak durmadığı, günahlara girdiği müddetçe bir kimsenin müminim demesi mümkün değildir diyor. Şimdi bu ifade aslında kamil bir imanın tarifidir. Asli bir imanın tarifi değildir. Yani bir kimse namaz kılmasa bile, namazı inkar etmediği müddetçe veya zekatı vermediği müddetçe zekat vermese bile, haccı inkar etmediği müddetçe hacca gitmese bile bu kimse büyük günaha girmiştir. Ama bu kimse mümin ve Müslümandır. Müslüman ve mümin kalmaya devam edecektir İnkar etmediği müddetçe. Bu sebeple ameli İmanın bir parçası gören bizim İslam literatüründe bir hariciler vardır, bir de mutezile vardır. Yani büyük günah işleyen bir kimse dinden çıkar diyorlar. Bir kimse iman ettiği fakat imanın gerektirdiği şekilde namazını kılmıyor, reddediyor. Yani ihmal ediyor. Zekatını vermiyor, ihmal ediyor. Hacca gitmiyor, ihmal ediyorsa bu kimsenin nihayetinde imanı bir kavanozun içinde olup da altı delinen bir su gibi nihayetinde ne olacaktır diyor, bitecektir, tükenecektir, kişide iman kalmayacaktır diyor. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ diyor. Hani Ehl-i Sünnet'in yaklaşımı, Ebu Hanife'nin yaklaşımı, Ehl-i Sünnet ulemasının yaklaşımı, Allah Teala iman etmeyle amel işlemeyi, salih amel işlemeyi farklı iki kategoride görüyor. İman ettikten sonra yapılan iyi bir iş salih amele dönüşür. Yani iman etmeyen, çok konuşuluyor ya mesela, çok soruluyor. Dünyada bütün insanların işine yarayacak surette ışığı bulan Edison cennette midir? Bu kadar iyilik yapmış olan, insanlar için elektriği, insanlar için ışığı bulmuş, telefonu bulmuş veya büyük maslahatlar ortaya koymuş bir kimse iyi bir iş yapmıştır. Bunun yaptığı iş salih bir amel midir? El cevap, bu kimsenin yaptığı iş İman etmediği için salih bir amel değildir. Bir imanın salih amel olabilmesi için öncelikli olarak iman etmesi gerekir. Yani iman etmediği müddetçe salih amel, hasenat diyemeyiz.
Bir ilahiyat profesörünün, Türkiye'de de çok tartışmalar ortaya çıkaran, infialler ortaya çıkaran bir ilahiyat profesörü. Sonradan bir yurt dışında bir ülkeye gitmişti.
Evet.
Denk geldim, hesabında, Instagram'ında bir hikaye gördüm. Mezarlığa girmiş bir belki Ortodoks kabristanı, neyse artık. Şey diyor, ya diyor, bu adamlar diyor, bak şeyi de çekiyor, mezar taşlarını çekiyor. Şu adam diyor, Marx bilmem ne, işte Hans, kimseye bir zararı olmadıysa 60-70 yıl yaşayıp dünyaya, çevresine, etrafına, insanlığa zarar vermeden ölüp gittiyse bu adam diyor niye cehenneme gidecekti? Bu adamın suçu ne diyor? Yatmış boylu boyunca uzanıyor burada diyor. Bunların ne suçu var diye mezarlığı çekmiş. Bir din profesörünün, İslam profesörünün Allah geldiği muhafaza. Nokta düşündürücüydü bu noktada. Şimdi böyle olunca da şimdi Ammar bin Yasir ne olacak yani? Annesi ne olacak? İşte iman etmediği için develerle, atlarla işte ayaklarından, kollarından çekilen insanlar, ya bu adam bir şey için öldü. Ben Müslümanım dediği için. O insanlar bir şey için Kabe'ye, Mekke'ye sokulmadılar. Ben Müslümanım dedikleri için sokulmadılar. E şimdi ben Müslümanım sözü büyük bir söz değilse,
La ilahe illallah demek bu kadar bir şey gerektirmiyorsa,
ne anlama geliyor o zaman burada Müslüman olarak çekilen zorluklar, katlanılan zorluklar, bu işte yazın sıcağında insanların çarşafla gezmesi, başörtüsüyle gezmesi gibi, yani tırnak içerisinde zorluk olarak algılayanlar için ifade ediyorum bunu. Gibi gibi birçok zorluk vardır yani, herkes birine su işte uzak gelir, abdest almaya zorlanır gibi gibi zorluklar yani. Ne gerek var o zaman herkes istediği gibi yaşasın. Yeter ki evrensel değerlere sahip çıksın, kimseye zarar vermesin, işte hak yemesin, hukuk yemesin. Ölüp gittikten sonra da Ortodoksmuş, Yahudiymiş, neymiş, ne olursa olsun ne zararı var bu insanın dünyaya? Niye gitmeyecek cennete?
Tam dediğiniz gibi iman etmek bedel ödemeye gerektiriyor. O yüzden alimler de bu konuda la ilahe illallah deyip kalbinde bırakmayacak. Bunu bizatihi kalbin tercümanı olan, kalptekileri dile getiren dil bunu la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek suretiyle Müslümanlığını deklare edecek, ilan edecek, bildirecek ki toplumda da Müslüman muamelesi görsün, gerekirse bedel ödesin. Ama la ilahe illallah diyen bir kimse, ödeyeceği bir bedel varsa şayet, bedel ödemeden önce küfrün belini büküyor demektir. Yani iazaz etmek, Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın, Cenab-ı Peygamber'in, Allah Teala'nın izzetini müdafaa ediyor demektir. Bu sebeple bu bedeli ödemek suretiyle, bunu göze almak suretiyle kalbinde olan imanı diliyle ikrar edecek. O sebeple bizim alimlerimiz bir kimsenin Müslüman olması ve Müslüman kabul edilmesi için la ilahe illallah ifadesini hem kalben tasdik edecek hem de söyleyecek diyor. Amel etme boyutu şurada kalıyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki, bu kadar açıklamalarından sonra tasdik etmeyle alakalı, ikrar etmeyle alakalı çok detaylı ve güzel Mutezile'ye verdiği cevaplar var bu noktada. Amel, yani kötü amel, çirkin amel, yani münkerattan olan herhangi bir günah, kebair kişiyi dinden çıkarmaz. Fakat büyük bir günahkar yapar. Burada zaten bütün alimler ittifak halinde. Mutezile ile hariciler haricinde. Fakat şurada şöyle önemli bir ayrıntıya giriyor. Bir kimsenin, tam da sizin az önce sorduğunuz, inşallah Müslümanım demesini nasıl açıklayacağız? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Bazen büyüklerden gelen, nakledilen inşallah Müslümanım ifadeleri vardır. Bunları nasıl değerlendirmemiz gerekir şeklinde diye Selefi Salihinden mesela ene mu'minun inşallah geliyor. Buradan madem ki kalben tasdik edilen ve kalben yakini olarak iman edilen bir durum var, niçin inşallah diyerek biz bunu tabiri caizse ikircikli hale getiriyoruz? Hani bir kimse niçin inşallah der? Emin olmadığı ve bunu yapabileceğine, muktedir olduğuna kanaat getirmediği noktalarda inşallah der. Mesela yarım saat sonra bir program var farz muhal. İnşallah yarım saat sonra program yapacağız deriz. Neden? Çünkü yarım saat sonrasında çıkıp çıkmayacağımız ve programı yapıp yapmayacağımız belli değil.
Bir de Allah, ben iman ettim, acaba şey kabul beklesin. Edilir mi düşüncesi bu, de var. İşte bu, olabilir mi?
Bu noktada İmam Gazali diyor ki, bir, imanın aslı vardır. İki, imanın kemali vardır diyor. Bir kimse
derecat var yani.
Tabii. Kamil manada mümin olmak, ulaike humul mu'minuna hakka buyuruyor Allah Teala. Evet. Bakınız, burada sadece onlar müminlerdir demiyor. Bunlar hakiki müminlerdir. Bedel ödeyen müminlerdir, bedel ödeten müminlerdir diye bu kimselerin imanını tahkiki olarak tevsik ediyor. Bir de diğer tarafta La ilahe illallah Muhammed Resulullah demekle beraber diğer ibadetleri yapan müminler var. Ama bu imanın, bu kimselerin Müslümanlığının, bu kimselerin imanının hangi derecede olduğunu hiç kimse bilemez. Nihayetinde İmam Gazali amellerin, salih amellerin bir imanı kamil yapıp yapmama noktasında etkili olabileceğini, fakat günah işlemek suretiyle, emirleri terk etmek suretiyle imanın aslının zarar görmeyeceğini ifade ediyor. Bak bu çok güzel bir ayrıntı. Çok önemli bir ayrıntı. Buradan şuraya geliyor. İnşallah Müslümanım, inşallah müminim ifadesini bağdaştırdığı konu çok güzel İmam Gazali'nin. Şimdi bunu biz diyor iki açıdan ele alabiliriz. Bir kimse Müslüman olduğunu gerçek manada biliyordur. Ki zaten biz önceki programda konuşmuştuk. Herhangi bir şeye evin var mı derse ya tevazuyla ya Allah lütfetti deriz. Kişi kendisiyle alakalı olarak herhangi bir şeyi zikrederken tevazu ile ve hiçlikle onu anlatır. Ama bir kimseye Müslüman mısın dediği zaman elhamdülillah işte biz de Müslümanız. Estağfurullah demez. Elhamdülillah der.
Evet.
Yani bunu bir izzet vesilesi olarak görür. İlan eder yani. Şimdi burada bazı kimseler inşallah Müslümanım derken kamil manada Müslüman olup olmadığımı bilmiyorum. Allah Teala beni kamil manada Müslüman yapsın temennisinde bulunarak inşallah müminim
diyordur.
Der diyor. Bu maksatla söyler diyor. Yoksa imanından eyvallah şüphe ederek
yapmaz.
Ya, yani inşallah Müslüman olabilirim. İnşallah Müslüman olurum gibi bir maksat yoktur. Çünkü
evet,
kalpte hardal tanesi kadar bir şüphe varsa, en ufak bir şüphe varsa, ya ben iman ettim ama ya şu
var mı, bu
şu
var
da
mı,
çok kafama yatmıyor Allah korusun. Vela yazübillah böyle diyorsa bu kimse mümin değildir. %99.99'luk bir Müslüman olmaz. %100 olacak. Bu imanın aslıdır. Kamil manada mümin nasıl olur peki? Amelleriyle, Allah Teala'nın emrettikleriyle yapmakla ve bu nehyettiklerinden imtina etmekle olur diyor.
Bunu ben bugün de bir aydınlanma yaşadım. Hadis-i şeriflerde geçen işte şunu yapan bizden, bizi aldatan bizden değildir.
Evet.
Ben o bahsi, evet, siz mesela açmıştınız orada. Çok şey olmuştu yani. Ben yine aydınlanmıştım. Güzel bir bilgi olmuştu bana. Yani kamil manada Müslüman değildir, mümin değildir ifadesi daha hakimdir demiştiniz. Bugün de bu inşallah iman etmişizdir cümlesinden kamil manada inşallah iman ediyoruzdur anlamı çıkıyor diyorsunuz.
Tabii.
Yine güzel bir noktadayız. Çünkü zira iman bir iddiadır denirdi. Hocalarımız öyle derler idi. La ilahe diyorsun, işte illallah diyorsun. Sonrasında Muhammedur Resulullah diyorsun. Ya bunların hepsi iddia ve hani mecelle kanunu muydu? Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir.
Evet.
Bir yerde Allah'tan başka ilah yoktur diyorsun. Bunu herhalde yaşantınla ya da bir şekilde imanınla, duruşunla ortaya koyman lazım. Muhammedur Resulullah diyorsun. Onun hak peygamber olduğuna inanıyorsun. Onun da işte yolundan giderek ittibayla belki kendi hayatında ispata kalkışıyorsun. Yani ciddi bir şey. Yani bir yerde büyük bir iddiada bulunup da az ileri gidince de ya olmayabilir mi acaba dediğin zaman hiçbir tutarlı tarafın kalmaz galiba.
Tabii yani burada hani edepten dolayı bir kimsenin inşallah müminim demesiyle alakalı bakınız şey diyor ki.
Bir imani problem yok anladığımız kadarıyla.
Yok ama burada şöyle söylemek, bunu tekrar ifade etmek gerekiyor. İnşallah Müslümanım ifadesi zahiren bakıldığında problemli bir ifadedir. O yüzden bir evet, küçük çocuklarımıza öğretirken dinin ne, Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın ne, Kabe nedir derken Müslüman mısın sorusuna elhamdülillah diyeceksin diye öğretiyoruz.
Evet.
Burada inşallah diye öğretemeyiz. Bu artık biraz daha işin erbabı olan, böyle hal ehli olan, kendi kulluğunu sigaya çekebilen, kendisini dev aynasında görmek yerine boy aynasında gören, kendi günahını, sevabını, hatasını, savabını yani bütün her şeyini gören bir kimsenin söyleyebileceği bir şeydir. Süfyan-ı Sevri bununla alakalı diyor ki İmam Gazali İhya'da naklediyor mesela. Men kâle ene mu'min indallah fe huve minel kezzabin. Ben Allah katında müminim diyen bir kimse yalancıdır diyor. Süfyan-ı Sevri. Ben Allah katında müminim diyen bir kimse yalancıdır. Ben hakiki manada müminim diyen bir kimse de bid'atçıdır diyor mesela. Çünkü bir kimse ne hakiki manada mümin olduğunu bilebilir ne de Allah katındaki durumunu bilebilir.
Bu sebeple zannen söylüyordur
bunu
diye
böyle bir iddia ile ortaya koymak ya yalancılıktır ya da bid'attır.
Ama Süfyan-ı Sevri mutasavvıf değil
tabii
mi?
Yani bu literatürün, fukahanın, alimlerin bizim büyüklerimizden olan bir kimse. O yüzden hani
Alim aynı zamanda.
alim tabii. Dolayısıyla hani bunu bu şekilde rastgele söyleyen, hani bir iddia ortaya koyacağım diyerek ben Allah katında da müminim. Ya amenna, sen zaten müminim diyorsan Allah Teala zahiren bunu, yani seni mümin olarak yazmıştır ama mümin olarak ölebilecek misin? Allah katında gerçekten o alay illiğinde ve semavatın yedi göklerinde mümin olarak hitap edildin mi mesela? Bunu bilemiyoruz. Çünkü her bir insan, peygamberler, veliler, salihler son nefes endişesiyle yaşamak durumunda kalıyor. Ve la temutun illa ve entum muslimin buyuruyor Allah Teala. Yani siz hakiki manada mümin olduğunuzu nasıl iddia edebilirsiniz? Özellikle Allah katında mümin olduğunuzu ve mümin kalacağınızı, mümin olacağınızı nasıl iddia edebilirsiniz buyuruyor Allah Teala. O yüzden
Evet.
mümin olarak ölünüz, Müslüman olarak can veriniz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de.
Bu da aslında bir yerde tehlikeli bir boyut da
Çok.
aslında. Çünkü kendi din yorumunu otorite olarak işte ortaya koyup bunu uygulayabilir insan etrafa, insanlara. Bu bir tarafta tehlikeli bir boyutu da evriliyor.
Tabii.
İnsanın benim imanım kamil ya da işte hak katında hakiki Müslümanım ya da müminim demesi başka sorunlara yol açabilir.
Yani tabii ki bu bir kimsenin elinde olmayan ilminin de ihata edemeyeceği surette bir iddia ortaya koymasını ifade ediyor ki yani haşa, insana derler sen vahim alıyorsun. Bu levh-i mahfuzdan sana bilgi mi geliyor? Bu veri akışı nereden temin ediliyor diye insana sorarlar. Yani bu bir bid'atçıdır. İşte düşününüz, kendisinin peygamber olduğunu iddia eden veya rüya gördüğü için bir takım unsurları kendinde izhar etmeye çalıştığı için, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye çalıştığı için kendisini veli addeden, salih kul olarak lanse eden, peygamberini iddia eden kimselerin arka planında kendi kendilerine vahiy aldım demesi, keramet gösterdim demesi, rüyamda şunu gördüm, bana bu emir verildi, bana bu telkin geldi, işte şu meleği gördüm gibi ifadeler var. Şimdi bu türlü ifadelerin arka planında kişinin hem dünyasını, hem vefatını, hem de ahiretini mümin olduğunu, mümin kaldığını ve mümin öldüğünü iddia edecek şekilde garantilemesi vardır. Kendinden bu kadar emin. Oysa bütün salih kullara bakınız. Her birisinde son nefes endişesi vardır.
Evet.
Yani hiçbir kimse ben son nefesi garantiye aldım. Aşire-i mübeşşere haricinde, Cenab-ı Peygamber'in Müslümanlığına şahit oldukları haricinde, peygamberler haricinde herhangi bir kimsenin son nefes garantisi olabilir mi?
Evet. Bir söz vardı ya yine mutasavvıfların söylediği. Keramet, asıl keramet istikamettir,
İstikamet.
değil mi?
Sami Efendi'ye isnat edilen
Evet.
uçmaktır, yüzmektir veya muhtelif kerametler göstermek değildir. Asıl keramet istikamet sahibi
İstikamet.
olmaktır
Ne kadar
buyuruyor.
güzel bir yaklaşım.
Son derece bir Müslümanca yaklaşım.
Evet.
Hani burada aslında şöyle bir vurgu da var. Yani siz keramet isterken harikulade dediğimiz bir beklentiye giriyorsunuz. İstikamet, yaşadığımız fuhşiyatın, münkeratın olduğu bir zamanda en büyük keramettir. Neden? Siz nefsinize uymanızın mutat olduğu, meşru görüldüğü, hatta
Alışılmış
nefsinize
olduğu.
uymayıp, faiz yemeyip, affedersiniz, gözünüzle, aklınızla, kulağınızla, elinizle, dilinizle zinaya bulaşmayıp, normal, sıradan, orta halli bir Müslüman hayatı yaşadığınızda sizi bu dünyanın yabancısı, Ashab-ı Kehfi gibi görenlere karşın Müslümanca yaşamak bir keramettir. Sizin Allah Teala'nın yapmayın dediği, içmeyin dediği, içkiyi içmeden yaşamanız, bu kadar içkinin normalleştiği bir zamanda ona bulaşmamak Allah Teala'nın vermiş olduğu bir keramettir. Yani bir yüceliktir, bir erdemdir, bir şereftir yani. Veya
Eyvallah.
diğer taraftan deizm, ateizm bataklığında Allah Teala'yı bile sorgulamanın ve hatta yeri geldiğinde o ayartıcılığa kapılıp Allah Teala'yı bile haşa inkar etmenin, emirlerine isyan etmenin, Cenab-ı Peygamber'in haşa bir postacı olduğunu, başka hiçbir hüküm koymadığını düşünmenin böyle zirveye çıktığı bir zamanda Kur'an-ı Kerim'e ittiba edip sünnet-i seniyeyi hakkıyla yaşamanın keramet olduğunu görüyoruz. Bu bir keramettir. Burada hani Sami Efendi'nin ve diğer büyüklerin ortaya koyduğu şey keramette asıl olan ihfadır. Mahfi olmaktır. Ama Allah Teala dilerse bir kulunun eliyle o kuluna belki fark ettirmeden bir keramet izhar edebilir. Ki zaten keramet gösterdiğini, keramet gösteren bir veli çoğu zaman fark etmez, ondan haberdar değildir.
Evet.
Allah Teala onun eliyle bir şeyi ortaya koymak istemiştir sadece. Ve nihayetinde bir durum ortaya çıkıyor. Bunun arka planda şu var. Hani biz keramet ve mucize istiyoruz mesela. Elimizde uzuv, bu çok hayreti mucip, yani insanın hafsalasını alamadığı, dilimizde bir uzuv. Veya güneşin, dilimiz konuşurken elimiz konuşmuyor. Güneşin herhangi bir altında sütun olmadan, direk olmadan, başka destekleyici unsurlar olmadan, gökyüzü herhangi bir temeli olmadan, yani tabanı olup da tabanı olmayan bir ev gibi düşünün. Bunların normal bir şekilde kendi yörüngesinde muhtaç şekilde gitmesini, ilerlemesini, mevcudiyet göstermesini normal algılıyoruz. İlla mucize diyerek harikulade olay bekliyoruz. Yani ineğin konuşmasını affedersiniz mucize olarak görüyoruz. Ya ineğin yaratılışı zaten bir mucize değil mi? Veya kuşun konuşmasını, kuşun insanları taklit etmesini veya verilen bir direktifi bir insanın yapacağı şekilde maymunun ortaya koymasını mucize olarak görüyoruz. Harikulade olarak görüyoruz. Ama yaratılışı itibariyle bakıldığında onu, yani bir tohum atıyorsun yere, sadece bir tohum, çekirdek yani. Su döküyorsun, içerisinde bütün elementleri, bütün proteinleri, bütün mineralleri ortaya koymuş şekilde ve rengarenk surette ortaya çıkıyor. Yani biz elma ekip armut biçmeyi mucize görüyoruz. Elmanın bir çekirdekten yaratılmış olmasını, su, toprak, çekirdekten ibaret bir elmanın koskocaman bir gövdeyle ağaç haline gelip meyveleriyle, çiçekleriyle büyümesini sıradan, normal, basit, bayağı bir şey olarak görüyoruz haşa. O yüzden kerametin mucize olarak algılandığı bir zamanda, uçmak, yüzmek, kaçmak gibi değerlendirildiği bir zamanda istikamet üzere olmak, yani Allah Teala'nın emrettiklerini hakkıyla yaşamak, Cenab-ı Peygamber'in sünnetine layıkıyla ittiba etmenin sıradan, basit, pesbaye bir olay olduğunu düşünüyoruz maalesef.
Hocam, süremizi doldurduk, kapatıyoruz. Ben de kapanışta şunları söyleyeyim. Şimdi gündemin böyle ışık hızıyla geçtiği günlerin içerisinden geçiyoruz.
Bizim programda ışık hızıyla geçiyor maalesef.
Bizim programda geçiyor. Yani ortamın bizi uyutmasına, bu oyun ve eğlence durumuna sürüklemesine elbette ki izin vermememiz gerekiyor ama geçenlerde sosyal medyada paylaşılmış bir arkadaşım bahsetti bana da. Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki bir gün haberleri takip etmesek ertesi gün Ashab-ı Kehf gibi uyanıyoruz, evet, demiş bir arkadaş.
Çok
mesela.
Doğru.
Yani bir güzel bir örnek. Hakikaten de yani sabah bir şey konuşuyoruz, akşam bambaşka şeyler konuşuyoruz. Bu da bizi asıl meselemizden çok uzaklaştırıyor. Demem o ki bir Müslümanın iman gibi daimi bir gündemi olmalı kendi içerisinde. Evet. Yani gündemin özü, kaynağı, nüvesi orası. Etrafında siyaset mi olur, ekonomi mi olur, ne olursa artık olsun diyelim. Son
mesela
sözlerinizi alalım.
Mesela biz şu dediğinizden hareketle şunu daha iyi anlıyoruz. Söylediklerinizden hareketle, affedersiniz. Hani Allah Teala ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kunu ma'assâdıkîn. İman gündemini biz kendimiz temin edemiyoruz. İman gündeminden koptuğumuz zaman artık bir önceki günden daha da geriye gitmeye başlıyoruz. Halbuki Cenab-ı Peygamber iki günü birbirine denk olan Müslüman, Müslüman değildir. Hakiki manada Müslüman değildir. Zayi içindedir, ziyan içindedir buyuruyor. Peki Müslümanca gündemi nasıl koruyabiliriz? Ayet-i Kerime'de ifade edildiği gibi Müslümanlarla, muttakilerle, sadık kimselerle, salih kimselerle, yani konuşmasıyla bize Allah Teala'yı hatırlatan, duruşuyla bize Allah'ı hatırlatan, sükunetiyle bize Allah'ı hatırlatan, giyim kuşamıyla bize Allah'ı hatırlatan sadıklarla, salihlerle, muvahhidlerle beraber olmalıyız ki Müslümanca gündemi
İnşallah
temin edebilelim. Allah Teala bizlere böyle zümrelerde bulunmayı lütfetsin.
İnşallah. Şimdi veda edeceğiz. Son sözleriniz olsun dedik ama biraz daha konuşturacağım sizi hocam.
Estağfurullah.
Son bahis çok önemliydi, çok güzeldi ama benim şahsen çok şikayet aldığım noktalardan birisi, etrafımdan, arkadaşlarımdan da şikayet aldığım noktalardan biri, Anadolu'nun bir şehrinde, bir kazasında, beldesinde yaşayan bir arkadaş mesela. Telefonlaşıyoruz, konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. Şikayet şu: ya benden anlayan, ne bileyim işte sanatla ilgileniyorsa, sanatla ilgilenen bir yaren bulamadım kendime. Bir arkadaş, bir dost bulamadım. Oturup işte çay ocağında, işte sağda solda bir yerlerde buluşup, kafede, kütüphanede buluşup da dertleşeceğimiz, hem dert olacağımız, hem dem olacağımız, anı paylaşacağımız, kendimizi, birbirimizi zenginleştireceğimiz refiklerden mahrumuz şeklinde. Yani biraz da böyle, evet, yalnızlık sanki bu yola çıkan insanların imtihanı oluyor olabilir. Bu şahsi düşüncemdi. Evet. Kapatıyoruz artık. Her hafta genelde mutadımız üzere ben haftaya ne konuşuruz diye
konuşuyormuşum. Bunu bugün fark ettim. Ama programın içerisinden böyle seçip herhalde bunu konuşuruz diye ifade ediyordum. Bugün sizden alalım mı? Ne konuşuruz tahminen haftaya?
Estağfurullah. Haftaya Allah'tan bir mani olmazsa İmam Gazali madem ki bir kimse için amel etmek imanın bir şartı değildir. O halde iman etmesine rağmen amel etmeyen kimselerin durumu nedir diye bazı konulara ele alıyor ve buradan münafıklığa giriyor. Çünkü biz bir kimseyi kolay kolay, yani hiçbir şekilde kendisi alenen inkar etmediği, fiilleriyle inkar etmediği müddetçe dinden çıktığını söyleyemeyiz. Ehl-i Sünnet'in de yaklaşımı budur zaten. O halde bir kimse amel etmediği veya günaha girdiği için dinden çıkamıyorsa, günaha giren bir Müslümanın durumu nedir? Salihlerin, sahabe-i kiram efendilerimizin, tabi'in büyüklerinin bu konuyla yaklaşımlar nelerdir? Allah Teala ömür verir, imkan verirse inşallah bunları konuşmaya çalışalım. İmam Gazali'den nakledelim. Biz de inşallah bunlardan ibret almaya çalışalım.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de notumu aldım. İnşallah önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz. Münafıklık çok önemli, çok korkunç bir konu. Müslüman için hakikaten en büyük belki kayıplardan bir tanesi. Mesele çok ciddi. Hanımlar, beyler. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Yine dersin telinde güzel bir program oldu. Vaktimizi biraz da aştık ama değdi. Allah razı olsun. Efendim, Gazali Mektebi'ni bugün de noktalıyoruz. Bu hafta da noktalıyoruz. Daimi konuğumuz değerli hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Fetva Kurulu raportörü Doktor Sayın Mehmet Büyükmutu Beyefendi ile birlikteydik. Yine İmam Gazali'nin çevresinde, hocamın rehberliğinde iman bahsini ele almıştık. Bendeniz de sorularını eşlik etmeye gayret ettim. Sevgili hocam, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyor ve önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani olmasa tekrar görüşmek, buluşmak ümidi ve duasıyla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.